Ayrım 23, sayfa 273. Fon, Mahfi eğilmez. İkisi de yatağa yan yana oturup kaldılar. Dolabın önüne yasladıkları tabloya bakıyorlar ama tek kelime konuşmuyorlardı. Neden sonra Tarık, demek onca zamandır kayıp olan Sultan tablosu hep buradaymış dedi. Murat elindeki zarfı açtı, içinden çıkan mektubu yüksek sesle okumaya başladı. Ben Halim'ize, bu tabloyu bulduğunuza göre başıma bir şey gelmiş ve bu durumda gerçeğin gizli kalması için hiçbir neden kalmamış demektir. Buradaki Sultan tablosunun aslının müzeden çıkarılıp kopyasının yaptırılması talimatını dönemin başbakanı verdi. Çünkü Emir Şeyh Büşir bin ve Türkiye'den olan alacaklarının bir kısmını silmek, bir kısmını da ertelemek için bu tablonun kendisine hediye edilmesini istiyordu. Bunu bana bizzat Şeyh anlattı. Kendisiyle Z cemaati lideri Abdullah R. Hoca aracılığıyla tanışmış ve sonra da ticaret yaparak dostluğu ilerletmiştik. Murat başını kaldırıp Tarık'a baktı, o da şaşkındı. Murat kendi kendine söylenir gibi konuştu. Abdullah R. yine çıktı karşımıza, adam Almanya'ya kaçtı, dinen baskı görme yalanıyla kendini kurtardı. Tarık da kendi kendine söylenir gibi boşluğa bakarak yanıtladı. Müthiş bir şey bu, müthiş bir şey, dokuz canlı bu adamlar. Murat kendisini toparladıktan sonra okumaya devam etti. Bir yıl kadar önce Abdullah R. Hoca beni aradı. Şeyhin elinde çok değerli bir şey olduğunu ve işleri bozulduğu için bunu satmayı düşündüğünü söyledi. O aşamada bunun ne olduğunu anlatmadı ama şeyhin elindekini değerinin altında satmaya razı olduğunu, onunla bir görüşme yapmamın yararına olabileceğini belirtti. Bunun üzerine şeyhi aradım, o da bana kısaca tablodan söz etti. Artık hevesini aldığını ve bu tabloyu 1 milyon dolara satmayı düşündüğünü söyledi. Türkiye'ye uçağıyla gelirken tabloyu getirebileceğini, gümrükte aranmamak gibi bir ayrıcalığının olduğunu, tabloyu bana elden teslim edebileceğini ve benden alacağı parayı da yine aranmadan ülkesine götürebileceğini anlattı. Bana biraz süre vermesini istedim ve dönemin başbakanını aradım. Kendisine durumu anlattım. Bana bu tablonun ortaya çıkmasının büyük bir skandala yol açacağını, onu kendisi adına mutlaka almam ve saklamam gerektiğini, parasını yollayacağını söyledi. Gerçekten de 2 gün sonra bir adam geldi ve elinde bir çantayla bana nakit olarak 1 milyon doları verdi. Aynen şeyhin dediği gibi yaptık. Ben tabloyu aldım, o da 1 milyon doları aldı. Bu tabloyu İstanbul Resim Müzesi'nde ait olduğu yere asarsınız. Umarım bu mektubu okuyanların adaleti yerine getirecek cesareti olur. Bir süre ikisi de hiç konuşmadı. Sessizliği Murat bozdu. Örtülü ödenekten gelen 2,5 milyon dolardan nereye kullanıldığını çözememiş olduğum 1 milyon dolarlık kısmında bu tabloyu satın almak için kullanıldığı ortaya çıktı. Tahmin ettiğimiz ama kendimize bile itiraftan çekindiğimiz sonuçla karşı karşıyayız. Şimdi eski başbakan hakkındaki kuşku ve söylenti gerçeğe dönüştü. Artık kendisini kurtaramaz. Murat ayağa kalktı. Ben eski başbakanın kendisini kurtaramayacağından senin kadar emin değilim Tarık. Biz neler gördük, neler yaşadık. Umarım yanılıyorumdur. Ama yanılıyorsan bile en azından Sultan tablosunun yerine dönmüş olması da bir kazançtır diye düşünüyorum. Haklısın. En azından o var elimizde. Müzeye haber verelim de bizim çocuklarla birlikte gelip buradan alsınlar. Evet, biz buradayken gelsinler, ne olur ne olmaz. Tarık Kültür Müdürünü ve İstanbul Resim Sanatı Müze Müdürünü peş peşe aradı. Sonra da karakoldan bir araba ve 3 polis istedi. Telefon konuşmaları bitince Murat'a döndü. Çok güzel bir tabloymuş dedi. Murat başını salladı. Bu kadar insanı peşinden koşturacak kadar güzel gerçekten de dedi. Son. Sultan tablosu polisler eşliğinde daireden çıkarılırken Murat komisere döndü. Ben izin alayım. Sonuç ne olursa olsun inanılmaz karmaşık bir işi çözdük. Sağ ol Murat. Bu olayın çözülmesine senin çok katkın oldu. Yardımların ve desteğin için teşekkür ederim. Şimdi gidip şu mektubu savcıya vereyim. Umarım bu işi sonuna kadar götürme fırsatı olur. Seni ofisine bırakalım. Ben de oradan savcıya gideyim. Birlikte daireden çıktılar, asansörde aşağıya indiler. Binanın önünde bekleyen polis arabasına bindiler. Yolda hiçbir şey konuşmadılar. İkisi de düşüncelere dalmış gitmişlerdi. Neden sonra Tarık telefonuna baktı ve bir küfür savurdu. Murat merakla ne oldu komiserim diye sordu. Tarık cep telefonunu Murat'a uzattı. Murat telefonu aldı baktı. Bu dijital bir gazetenin son dakika başlığı altında verdiği bir haberdi. Slalom fonu soruşturmasını yürüten savcı Mehmet S. görevden alındı. Onun yerine geçen yıl savcı olan Abdülvahap İ. görevlendirildi. Sağ Parti'nin Merkez Parti Azınlık Hükümeti'ne destek olmaya başlamasından sonra geçmişe dönük bütün soruşturmalarda benzer durumlar yaşanıyor. Murat ben sana demedim mi der gibi Tarık'a baktı. Tarık ellerini iki yana açıp bu nasıl ülke ya böyle dedi. Geçen sefer de aynı şeyler olmuştu. Umudumu tamamen yitirmek üzereyim. Ben de öyle. Canım sıkıldı. Hep kötüler mi kazanacak? İyiler kenarda durduğu sürece ne yazık ki öyle oluyor. Doğru diyorsun da iyileri hiçbir zaman öne çıkarmıyorlar ki. Ben şurada ineyim, rüyaya uğrayayım, ona da anlatayım bu gelişmeleri. Vedalaştılar, Murat arabadan indi ve Rüya'yı aradı. Rüya, yerinde misin?
Evet, ofisteyim.
Oraya geliyorum, sana anlatacağım önemli şeyler var. Murat yürümeye karar verdi. Hava soğuktu ama oldukça temizdi. Temiz havada yürümek iyi gelmişti. Baş ağrısı hafiflemişti. Gözleri boşluğa takılmış dalgın yürürken bir yandan da zihninde beliren sorulara yanıt arıyordu. Yanından geçtiği bir büfenin önünde gazeteleri gördü. Manşet hepsinde aynıydı. İmar ve vergi affı geliyor. Manşeti okuyunca midesinin bulandığını hissetti. Bu kadar deprem yaşanan bir ülkede olacak şey mi bu? Konutunu imar kurallarına uygun yapanlar, vergisini zamanında ödeyenler ne olacak? Düzgün insanları aptal yerine koymak da ne diye yüksek sesle söylendi. Yanından geçenlerin şaşkın gözlerle ona bakmasını aldırış etmeden yürümeye devam etti. Aklına bir İngiliz atasözü geldi. Kurallar aptallar uysun diye konulur. Söylenmeye devam etti. Gerçekten de kurallara uyanların aptal yerine konduğu bir ülke oldu burası. Kötülerin iyilere karşı kollandığı, kurallara uyanların uymayanları finanse ettiği bir yer haline geldi. Bir yandan da siyasetçilerin yaptıklarının aslında toplumun çoğunluğu tarafından talep edilen şeyler olduğunu düşünüyordu. Sonuçta siyasetçi alacağı oyları düşünerek toplumun isteklerini yerine getiriyordu. Toplumun çoğunluğu kurallara uymamayı ve sonunda da affedilmeyi bekliyordu. Siyasetçi de seçimi kazanabilmek için onların istediğini yapıyordu. Demokrasi tamamen yanlış anlaşılmış buralarda diyerek söylenmeyi sürdürdü. Sorun da buradaydı zaten. Çoğunluğun alıştığı bu yaklaşım biçimine o niye alışamamıştı? Niçin hep bu kural dışılıklara alışamamış azınlıkla birlikte olmayı tercih ediyordu? Niçin yaşadığı topluma bu kadar yabancı kalıyordu? Çoğu insana normal gelen şeyler niçin ona tuhaf geliyordu? Gerçeklerden ve doğrudan kopuk olan kimdi? O mu yoksa toplumun çoğunluğu mu? Bu soruların yanıtı bir zamanlar babasından duyduğu sözlerde saklıydı galiba. Batı kültürüyle yetişip doğuda yaşamak zordur derdi babası. Ne kadar haklıymış diye geçirdi içinden. Murat içeri girdiğinde Rüya pencereden dışarıyı seyrediyordu. Üzerinde vücudunu saran boğazlı bir kazak ve altında da yırtık bir blue jean vardı. Murat yırtık blue jean'ine biraz da şaşırmış durumda bakınca Rüya bir kahkaha attı. ''Bana yakıştıramadın galiba bu yırtık jean'i'' dedi. ''Tam tersine çok yakışmış ama sen de pek alışamadığın bir görüntü olduğu için yadırgadım.'' Rüya yine bir kahkaha attı. Yıllar önce böyle yırtık bir jean'i ilk kez giydiğimde anneannem öyle şaşırmıştı ki anlatamam. Baktı baktı sonra anneme dönüp kısa sağlam bir pantolon almaya paranız mı yetmedi diye sordu. Annemle ben kahkahalarla gülmüştük de annem hiçbir şey anlamamıştı. Modaya uyacaksın hayatım, yapacak bir şey yok. Şimdi boş ver bunları da anlat bakalım şu önemli şeyler neymiş. Yüzündeki ifadeden anladığım kadarıyla gerçekten de önemli. Murat başını salladı ve üzgün olduğu sesine de yansıyan bir ifadeyle ''Ben her şeye karşın umudunu koruyan bir insanım biliyorsun ama bazen öyle şeyler oluyor ki.'' Biraz durduktan sonra devam etti. ''Bugün ne yazık ki umutlarımı yitirdiğimi hissettiğim bir gün oldu.'' ''Ne oldu? Merakla bırakma insanı da anlat.'' Murat içini çektikten sonra anlatmaya başladı. Kitabın sonu. 28 Aralık 2024. Sayfa 279.